bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Program geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Doçent Doktor Veysel Sönmez. Anı Yayıncılık. 7. basım. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. Benim gerçek öğretmenlerim öğrencilerimdir. Sönmez. 5. baskıya ön söz. Bu baskıda yapıta öğrenme, öğretme kuramları, içeriğin düzenlenmesi, sınıf ortamının düzenlenmesi, açık sistemin özellikleri eklendi. Öğretmen El Kitabı'nın yeniden yazılmasında sevgili eşim Nebahat, oğlum Serdar, Nesrin Türkaslan, Özer Daşcan'a sevgi ve saygı borçluyum. Veysel Sönmez, Ağustos 1994, Ankara. 4. baskıya ön söz. Yapıt üniversitelerin eğitim fakültelerinde okutulduğu gibi pek çok denetçi ve öğretmence de el kitabı olarak kullanılmaya başlandı. Bu sonuç sevindiricidir. Çünkü yapıtın denetçi ve öğretmenlerce kullanılması, onun geliştirilmesine, eksiklerinin giderilmesine ve daha tutarlı hale getirilmesine hizmet edebilir. Nitekim bu baskıda yapıtı akıl yürütme yolları ve hedef davranışlar, öğrenme öğretme teknikleri ve öğrenmenin biyoteknolojik temelleri eklendi. Öğretmen El Kitabı'nın hazırlanmasında diğer baskılarda olduğu gibi yine pek çok katkı getiren sevgili Nesrin Türkaslan'a, eşim Nebahat ve oğlum Serdar'a, yapıtı basan Adım Yayıncılık'tan Hüseyin Yıldırım ve Ayhan Tamer'e sevgi ve saygılarımı sunarım. Veysel Sönmez, Mart 1993, Ankara. 3. baskıya ön söz. Yapıt kısa zamanda 3. baskı yaptı. Bu arada eğitimdeki gelişmeler, bilgisayar destekli eğitim boyutuna doğru kaymaya başladı. Gelecek 10-15 yıl içinde bilgisayarlar eğitimin her kademesinde etkili bir şekilde işe koşulabilir. Yapıt bu gelişmeye göre düzenlenmiştir. İstendik davranışları kazandıracak olasılı eğitim durumları, günlük ders planlarında senaryolaşacak biçimde sunulmuştur. İlk, orta, lise ve üniversite düzeyinde hazırlanıp sunulan günlük ders planı örnekleri bu amaçlara hizmet edebilir. Ayrıca bu üçüncü baskıda öğrenme strateji, yöntem ve teknikleriyle istendik davranışlar arasındaki ilişkiler üzerinde duruldu. Stratejilerin nasıl kullanılacağı gösterildi. İkinci bir değişiklik ise dikkati çekme, geçiş, kapanış bölümlerinde yapıldı. Bunların strateji, yöntem, teknik ve istendik davranışın düzeyine göre nasıl yapılacağı örneklerle açıklandı. Üçüncü baskının en az yanlışla çıkması için emeğini ve zamanını harcayan Nesrin Türkaslan'a, Hüseyin Yıldırım'a, Ayhan Tamer'e sevgi, saygı ve teşekkür borçluyum. Tüm bu katkılara rağmen yapıttaki eksik ve kusurlar bana aittir. Veysel Sönmez, Mart 1991, Ankara. İkinci baskıya ön söz. Kitap kısa zamanda tükendi. Bu eğitim dünyası için sevindirici bir olgu. En azından bu alanda duyulan bir gereksinmeyi karşıladı. Yapıtla ilgili pek çok eleştiri aldım. Onlar beni yüreklendirdi. Bunca emeğe, zamana, yorgunluğa değdi doğrusu. Burada eğitim görüşümü kısaca açıklamak istiyorum. Her fabrika, iş yeri, kurum bir açıdan eğitim yuvasıdır. Fakat bütünüyle okul değildir. Bazı durumlarda kişinin çalışacağı alanın özelliklerine göre yetiştirilmesi için en uygun yer bizzat o iş yeridir. Böylece o alanın istediği bilgi ve becerilerle donanık hale gelebilir. Ama böyle bir tutumda insan araç olarak ele alınmış olabilir çünkü bu durumda merkeze iş, üretim, fabrika, iş yeri, kurum ve benzeri konur. Oysa hiçbir varlık sürekli merkeze alınamaz. Çünkü hiçbir varlık her zaman diğer varlıklara göre bütünüyle üstün durumda değildir. Ayrıca her varlığın dolaylı ya da dolaysız birbiriyle ilişkisi vardır. Yani bu evrendeki her varlık şöyle ya da böyle birbirine bağlıdır. Başka bir deyişle bu kosmos bildiğimiz, var olduğu halde şimdilik bilemediğimiz tüm varlıklarındır. Onların birinin yokluğu, tutarsız kullanılması ya da araç olarak ele alınması doğal dengenin bozulmasında olduğu gibi pek çok istenmedik sonuçları doğurabilir. Üstelik insan çok boyutlu bir varlıktır da. Bir boyuttaki gereksinimlerini karşılamakla insan istendik davranışlarla donatılamaz. Tüm bu nedenlerden dolayı insanları, doğayı, kosmostaki tüm varlıkları seven, bilimsel, felsefi, sanatsal bilgiye dayalı, insanın yalnız iş alanının istediği davranışlarını değil, fakat bununla beraber duyusal, bilişsel, devinişsel alanlarını da bir harmoni içinde tutarlıya doğru geliştiren, demokratik, açık bir eğitim sistemine gereksinim vardır. İşte bu yapıt, bu görüşün açık bir sistem içerisinde nasıl gerçekleştirilebileceğini göstermek üzere kaleme alınan bir denemedir. Birinci baskının sonuna kavramlar sözlüğü ve bulduruyu koyacaktım. Fakat baskıya yetiştiremedim. İkinci baskıda bu eksikliği giderdim. Ayrıca eğitim sisteminin işlemler bölümüne öğretmen nitelikler, sevgi, öğretme ortamının fiziksel nitelikleri, zaman, araç gereç, eğitim teknolojisi değişkenlerini de ekledim. Bundan başka günlük ders planlarına teknik eğitim ve yabancı dil alanlarından da birer örnek koydum. Yapıtın yeniden düzenlenmesinde yine yüzlerce kişinin katkısı oldu. Malatya İnönü Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Lütfi Özbilgin, Uludağ Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Nevzat Battal, Gazi Üniversitesi'nden Dilek Gözütok, Melek Doksatlı, Melek Güngöre, yapıtı baştan aşağı okuyup yeniden düzelten Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Zuhal Kargı'ya, yardımlarını esirgemeyen Gülseren Ocak, Fatma Sabiha Kutlar, Suna Gürakan, Nesrin Türkaslan, Rıdvan Dansuk, Osman Yaralıoğlu ve yüzlerce öğrencime, Hacettepe Üniversitesi öğretim elemanlarından Doçent Doktor Mehmet Demirezen, Doçent Doktor Özcan Demirel ve Araştırma Görevlisi Özder Çakır'a en içten sevgi ve saygılarımı sunarım. Tüm bu katkılara karşın yapıttaki her türlü eksiklikler ve yanlışlar bana aittir. Veysel Sönmez, Ekim 1986 Ankara. Birinci baskıya ön söz. İnsanı istendik davranışlarla donatmak, yani eğitmek, çağlar boyunca en önemli sorun olmuştur. Günümüzde bu sorun gittikçe karmaşık duruma gelmekte ve etkisini daha da yoğun bir biçimde duyurmaktadır. Böyle olmakla birlikte eğitimin önemi özellikle ülkemizde yeterince anlaşılmamıştır. Oysa insanın davranışlarını tutarlı, yani geçerli ve güvenilir bir yönde değiştirmedikçe özlenen bir yaşam biçimine insanlığın ulaşması söz konusu olmayabilir. İnsan, en somut ve yalın ilişkilerden, en soyut ve karmaşık ilişkilere dek her türlü süreçli çiçe olabilir. Devleti yönetecek, fabrikaları planlayacak, kuracak, işletecek, ürünleri dağıtacak, tüketecek, doğayı işleyecek, ondan ürün alacak, yuva kuracak, okul, yol, baraj yapacak ya da tüm bunları ortadan kaldıracak, nesne ve olgularla ilgili sorun yaratacak ya da yaratılan ve yarattığı sorunları çözecek olan insandır. Böyle olunca insanı tutarlı davranışlarla, yani problem çözücü bilgi ve becerilerle donatmak zorundayız. Bu da eğitimli olabilir. Ayrıca emek ve sermayenin yanı başında bilim ve teknolojinin üretimi etkilediği yapılan araştırmalarla ortaya konulmuştur. Kalkınmanın %30 ile %60'ını bilim ve teknik açıklamaktadır. Yani bilim ve teknik bir altyapı özelliği taşımaktadır. Ondaki gelişmeler kültür ve kalkınmanın yönünü nicelik ve nitelik açısından belirlemektedir. Bilim ve teknikte eğitimin çıktılarıdır. Böyle olmakla birlikte eğitim sihirli bir değnek değildir. Fakat en önemli ve yabana atılmayacak değişkenlerden biridir. Nitekim ülkemizin içine düştüğü sıkıntıların nedenlerinden biri de yetiştirdiğimiz kişilerdir. En üst düzeylere dek yetiştirildiğimizi sandığımız çoğu kişilerde bile tutarsız davranış sayısının büyük ölçülere vardığı söylenebilir. Eğitim düzeyi yükseldikçe tutarlı davranışların hem nicelik hem de nitelik açısından artması beklenir. Oysa eğitim sistemimizde düzey yükseldikçe insanımızdaki tutarlı davranış sayısının buna uygun olarak artmadığı gözlenebilmektedir. Eğitim, insan ve doğa sevgisine, aynı zamanda bilimsel, felsefi ve sanatsal bir temele dayandırılırsa, ülkemizin ve insanlığın kurtuluşu için çok etkili bir araç olabilir. Bunu sağlamak için şöyle bir yol izlenebilir. 1. tüm insanların ortak yararı için amaçlanan hedeflerin dünya gerçeğinden hareketle saptanması. 2. Her ulusun bu hedefler doğrultusunda kendi toplumsal gerçeğine dayanarak uzak hedeflerini belirlemesi. 3. Her eğitim kuruluşunun kendi hedeflerini uzak hedefler doğrultusunda belirlemesi. 4. Üçüncü maddeye dayanarak her dersin hedeflerinin ve bunların göstergesi olan davranışların saptanması. 5. Hedef davranışların her kişide gerçekleşmesini sağlayacak eğitim etkinliklerinin belirlenmesi. 6. Hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin her basamakta denetlenmesi. Hedeflerin ve etkinliklerin gözden geçirilmesi. Genel, uzak ve insanlığın uzak hedeflerine aşamalı olarak ulaşmak için her eğitim düzeyinde, her bir dersin hedeflerinin tutarlı olarak saptanması ve her bir kişiye kazandırılması gerekir. Tüm bunlardan dolayı bu kitapta 3 alan ilgili her okul düzeyinde hedef, davranış, eğitim ve sınama durumu örneklerine yer verilmiştir. Eğitim ileride bilgisayarlarla yapılacaktır. Bu durumda göz önünde tutularak düzenlenen ders planları örnekleri bilgisayar programlarına aktarılabilecek biçimde ele alınmıştır. Bu yapıtın oluşmasında etkileşimde bulunduğum ve gerçek öğretmenlerim olan binlerce öğrencimin, ayrıca Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarının pek çok katkısı vardır. Yapıtın hedefler, davranışlar, eğitim ve sınama durumları bölümlerini okuyup eleştiren Doçent Doktor Durmuş Ali Özçelik, Doçent Doktor Mürüvvet Bilen, Doktor Perihan Onay Yunt, Doktor Zeki Peser, Doktor Münire Erden, Doktor Nilüfer Boltan, Doktor Gül Aydın, Araştırma Görevlisi Buket Akkoyunlu, Araştırma Görevlisi Nuray Senemoğlu'na, Öğrenme ve Öğretme Kuramları bölümünü okuyup katkılar getiren Psikoloji bölümünden Doçent Doktor Ali Uzunöz ve Araştırma Görevlisi Üstün Dökmen'e, devinişsel alanın kodlanmasını gözden geçiren Profesör Doktor Hıfzı Doğan'a teşekkür ederim. Yapıtı baştan aşağı okuyup eleştiriler getiren, bazı planları değişik okullarda uygulayan, beni yüreklendirip destekleyen Gülseren Ocak ve yüzlerce ilk, orta ve lise öğretmenine, müsveddeleri düzelten, kaynakçının düzenlenmesine yardımcı olan Fatma Sabiha Kutlar, Zuhal Kargı, Zerrin Güler, Rıdvan Dansuk ve Hüveyla Coşkun Türkiye en içten sevgi ve saygılarımı sunarım. Çalışmam için gerekli ortamı sağlayan eşim Nebahat ve oğlum Serdar'a minnet, sevgi ve saygı borçluyum. Tüm bu katkılara rağmen yapıttaki bilimsel yetersizlikler, kusurlar bana aittir. Veysel Sönmez, 15 Eylül 1985 Ankara. Bölüm 1. Bu bölümün hedef ve davranışları. 1-11. Sistemle ilgili kavramların anlam bilgisi. Davranışlar. 1. Eğitim, yaşantı, kültür, örüntü, etkileşim, süreç, sistem, girdi, işlem, çıktı, dönüt, entropi, olumsuz entropi, dinamik denge, yetişek, erişi kavramlarının tanımlarını derste geçen ifadeleriyle yazma, söyleme, seçip işaretleme. 1-23. Sistemi oluşturan öğeler bilgisi. Davranışlar. 1. Sistemin açık sistem, yarı açık sistem, kapalı sistem ve eğitim sisteminin öğelerini yazma, söyleme, seçip işaretleme. 1-31. Sistemle ilgili ilkeler bilgisi. Davranışlar. 1. Sistem ve eğitim sistemiyle ilgili ilkeleri yazma, söyleme, seçip işaretleme. 2-20. Eğitimde sistem yaklaşımını kavrayabilme. Davranışlar. 1. Eğitimin neden bir açık sistem olduğunu gerekçesiyle yazma, söyleme, seçip işaretleme. 2. Sistem arasındaki benzerlikleri, farklılıkları yazma, söyleme, seçip işaretleme. 3. Verilen bir sisteme yaşamdan yeni bir örnek yazma, söyleme, seçip işaretleme. 4. Sistemin öğeleri arasındaki ilişkileri kendi tümceleriyle yazma, söyleme, seçip işaretleme. 5. Sistemin öğeleri arasında belirtilen bir ya da birkaç ilişkiye örnek yazma, söyleme, seçip işaretleme. Bölüm 1. Açık bir sistem olarak eğitim. Bu bölümde eğitim, açık sistem, yarı açık sistem, kapalı sistem, sistemin genel özellikleri, açık bir sistem olarak eğitim, girdiler, işlemler, çıktılar ve dönüt konuları ele alınıp incelenmiştir. Eğitim. Eğitim, her felsefi sisteme ve psikolojik yaklaşıma göre değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bu tanımların pek çoğu eğitime bir amaç yüklemiştir. İdealistler eğitimi Tanrı'ya ulaştırma süreci için yapılan etkinlikler, realistler insanı toplumun başat değerlerine göre yetiştirme süreci, Marksistler çelişkiyi en aza indirip üretimde bulundurma süreci, pragmatistler ise yaşantılar yoluyla kişide istendik davranış değişikliği oluşturma süreci, varoluşçular ise insanı sınır durumuna getirme süreci olarak ele almışlardır. Sönmez 1993 77 138. Bilimde özellikle genetik mühendisliğindeki gelişmeler, öğrenmenin beyinde fiziksel uyarımlar sonucu oluşan biyokimyasal değişiklikler olduğunu gösterir niteliktedir. Sönmez 1989 117. Bilgi, beceri ve duygularla ilgili mesajlar beyine elektrik akımı olarak geliyor ve beyindeki sinir sisteminde biyokimyasal değişiklikler oluşturuyor ve kodlanıyor. Bu özellikler yapılan bilimsel araştırmalarla ortaya konulmuştur. Buradan hareketle eğitim fiziksel uyarımlar sonucu beyinde istendik biyokimyasal değişiklikler oluşturma süreci şeklinde tanımlanabilir. Bu tanımda kritik kavramlardan biri istendiktir. Hangi değişikliklerin istendik, hangilerinin istenmedik olduğu nasıl belirlenecek? İstendiğin ölçütleri nelerdir? Bu ölçütler her toplum ve dönem için aynı mıdır? İstendiğin ölçütleri varsa bunlar nelerdir ve nasıl belirlenecekler sorularını yanıtlamak gerekmektedir. İkinci kritik kavram ise süreçtir. Süreç, birikik, ucu açık, tutarlıya doğru gelişen dirik bir örüntü olarak tanımlanabilir. Eğitim bu özelliğinden dolayı açık bir sistemdir. Çünkü sistem, en az bir hedefi gerçekleştirmek üzere uygun ve değişik öğelerden oluşan bir dirik örüntü olarak tanımlanabilir. Sönmez 1993 2. A. Açık sistem. Bir açık sistem girdi, işlem, çıktı ve dönütten oluşan ve en az bir hedefi gerçekleştirmek üzere örgütlenip uygulamaya konan ve her uygulama sonucuna göre yeniden düzenlenen dirik bir örüntü olarak betimlenebilir. Bu durum şekil 1-1'de gösterildiği gibidir. Şekil 1-1 açık sistem öğeleri. Girdiler, enerji, sermaye, işlenmemiş madde, yarı işlenmiş madde, organizma, bilgi, dönüt. İşlemler, hedefi gerçekleştirici her türlü zihinsel ve fiziksel etkinlikler, zaman, dönüt. Çıktılar, yeni enerji, sermaye, ürün ve davranışlar, organizma ve benzeri, dönüt. Şekilde de görüldüğü gibi açık sistem girdiler, işlemler, çıktılar ve dönütten oluşmaktadır. Bu öğelerin herhangi birindeki değişiklik sistemi tümüyle etkiler ve değiştirir. Aralarında sıkı bir ilişki vardır. Öğelerden birinin ya da ikisinin bulunmaması sistemin yapısını ve türünü belirler. Bu nedenden dolayı her bir öğeyi ayrı ayrı ve birbirleriyle olan ilişkileri açısından inceleme zorunluluğu vardır. 1. Girdiler. Sistemin hedefini gerçekleştirmek için dışarıdan alınan ve gerekli olan her türlü malzeme, bilgi, yiyecek, insan, para, enerji, organizma ve bunun gibi girdi olarak düşünülebilir. Bir sistemin girdileri işlenmiş, işlenmemiş ya da yarı işlenmiş maddeler, para, enerji, insan, bilgi, beceri, alışkanlık, ses, ışık, koku, renk ve benzeri olabilir. Örneğin bir ayakkabı fabrikasının girdileri, deri, işlenmiş, işlenmemiş, yarı işlenmiş, boya, işçiler, para, çivi, yapıştırıcı, enerji, renk, ışık, koku ve benzerinden meydana gelebilir. Ayrıca bir başka sistemin çıktıları, diğer bir sistemin girdisi olabilir. Yukarıdaki ayakkabı fabrikası ve canlı organizmanın girdileri başka bir sistemin çıktılarıdır. Örneğin boya, çivi, yapıştırıcı ve benzeri başka bir fabrikanın, insan eğitim kurumunun, sermaye, para bankanın, su, oksijen, hidrojen, ses, renk, ışık, koku doğanın ya da diğer bir organizmanın, enerji bir başka sistemin çıktılarıdır. Bu nedenden dolayı evrendeki en küçük sistemden en büyük ve genel sisteme kadar tüm sistemler birbirleriyle ilişki içindedir. Her sistemin girdisi o sistemin hedefine uygun nicelik ve nitelikte olmalıdır. 2. İşlemler. sistemin girdilerinin hedefler doğrultusunda işlendiği, biçimlendiği, yeniden oluşturulduğu yani istendik ürün durumuna getirildiği bölüme işlemler denir. İşlemlerin bir adı da eğitimde kara kutudur. Bu bölümde çeşitli zihinsel süreçler, emek, araç, gereç ve donanım, fiziksel, biyolojik ve kimyasal yapıtlar ve benzeri sistemin amacını gerçekleştirmek için tek tek ya da birlikte işe koşulabilir. Bu bölümdeki değişkenler, sistemin hedeflerini belirlenen ölçütlere uygun olarak gerçekleştirecek nicelik ve nitelikte olmalı. Bir düzen içinde sıraya konmalı ve değişkenler arasında eşgüdüm sağlamalıdır. Çünkü sistemin en can alıcı öğesi işlemlerdir. Bu bölüm, sistemin kendi içinde girdiği, işlem, çıktı ve dönüt özelliklerini de içerir. Örneğin insanın aldığı yiyecekler ağızda parçalanır. Bu parçalama bir işlemdir. Buradan besinler mideye giderler. Bunlar mide için girdidir. Burada ağızda parçalanan besinler yeniden fiziksel, kimyasal, biyolojik bir sürü işlemlere tabi tutulurlar. Buradan çıkanlar ince bağırsağa geçerler. Bunlar ince bağırsak için girdidir. Bu süreç yiyeceklerin dışkı olarak vücuttan dışarı atılmasına dek sürer. İşlemler bölümünün en önemli özelliklerinden biri de denetleyici ve koruyucu mekanizmalar yani iç dönütlerdir. Bunlar sistemin dinamik denge, homeostatik kurmasını yani istikrarlı duruma gelmesini sağlar. Sistemin her türlü girdiye değil, kendisi için gerekli olan yani hedefini gerçekleştirecek dinamik dengesini bozmayacak girdilere gereksinimi vardır. İşte bunları her basamakta denetleyen, düzenleyen, istenmedikleri ayıklayıp dışarı atılmasını ya da sisteme girmesini engelleyen mekanizmalara denetici ve koruyucu mekanizma ya da iç dönütler denebilir. Örneğin, bir giyim sanayisinde uygun olmayan işlerin yaka, düğme, kemer, ilik ve bunun gibi kendinden sonraki işleme girmesine izin verilmemesinde olduğu gibi. Denetleyici ve koruyucu mekanizmalar görevlerini yapmadıkları zaman sistem açık sistem olma özelliğini kısa zamanda yitirir. Bunlardaki değişiklikler sistemin tüm öğelerini etkiler ve değiştirir. Bu nedenden dolayı bir açık sistem aldığı tüm enerjiyi kullanmaz. Bir kısmını depolar yani negatif entropi geliştirir. Bu depoladığı enerjiyi yeri ve zamanı gelince kullanır. Sistemin içgörüsünü sürdürmesine yani dinamik denge kurmasına yardımcı olur. Çünkü açık sistem entropiye karşı olumsuz entropi geliştirmek zorundadır. Kapalı sistemlerde farklılaşma gittikçe yok olmakta, bunun sonucu olarak düzensizlik, başıboşluk başlamakta ve sistem bozulup ölmektedir. Bu duruma entropi denir. Bunun tersine açık sistemlerde farklılaşma, karmaşıklaşmak, iş bölümü, büyüme ve gelişme vardır. Farklılaşmada her işlemi yapacak uzmanlaşmış öğeler ve elemanlar bulunur. İşlem karmaşık olduğundan farklılaşmaya gidilmiştir. Yine farklılaşmanın sonunda iş bölümü vardır. Sistem sürekli kendini yeniler, gerektiği kadar büyür ve tutarlı biçimde gelişir. Gerektiğinden fazla büyüme ya da küçülme sistemin parçalanmasına, bozulmasına, yıkılmasına neden olabilir. Açık sistemin işlemler kısmında hedefi gerçekleştirmek için tek bir yol ya da örüntü yoktur. Başka yol ya da örüntüler kullanılarak da aynı hedef gerçekleşebilir. 3. Çıktılar. Girdilerin işlemler bölümünden hedefler doğrultusunda biçimlendirilip oluşturulmasının sonunda ortaya çıkan ürünlerin tümüdür. Bunlar yeni bir madde, işlenmiş ya da yarı işlenmiş ürün, enerji, bilgi, beceri, tutum, alışkanlık, araç gereç, donanım, canlı bir organizma, para ve benzeri olabilir. Eğer girdilerle çıktılar birbirine özdeş ise sistem yoktur. Çıktılar sistemin hedefiyle nicelik ve nitelik açısından çakışıyorsa sistem tam işliyor demektir. Çıktılar hedefe ne derece yaklaşıyorsa sistem o kadar tutarlı, etkili, verimli, ne derece uzaklaşıyorsa o kadar tutarsız, etkisiz ve verimsizdir.